Kıymetli izleyenler, değerli dinleyenler, Erkam Radyo ve Erkam TV'ye hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bendeniz program sunucunuz Sami Zorlu. Kıymetli hocam Hüseyin Kayapınar'la birlikteyiz. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
Hoş bulduk. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum.
Nasılsınız? İyisiniz hocam.
Elhamdülillah. Çok şükür bugünkü halimize.
Allah iyilikler versin hocam.
Allah bugünlerimizi aratmasın inşallah.
Amin. Allah razı olsun. Hocam Fıkıh Saati programında bizlerin hazırlamış olduğu dinleyicilerimizden gelen sorularla devam ediyoruz. Geçen haftaki programlarımızda nikahtan, evlilikten bahsetmiştik. O hususta sorular gelmeye devam etti. Bir dinleyicimiz nikahın tescili şart mıdır? Velisiz kıyılan nikah geçerli midir? Demiş.
Evet. Bismillahirrahmanirrahim. Burada iki tane soru var.
Evet.
Yani bir soru içerisinde iki soru var. Bunlardan birisi nikahın tescili şart mıdır? İkincisi de velisiz nikah kıyılabilir mi?
Hı hı.
Şimdi bizim İslam fıkhında gerek Resulullah dönemindeki uygulama olsun, gerek daha sonraki dönemlerdeki uygulamalar olsun, belli bir zamana kadar nikahın tescili diye bir olay yoktu.
Evet.
Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam nikahla ilgili olarak bize iki tavsiyede bulunuyor. Birisi ilan etmek, birisi de velime yani ziyafet çekmek.
Evet.
Ve bunlar sünnettir.
Hı hı.
Ve bu ilanı da yani maksat nedir? Bu insanların evliliğini insanlara duyurmak ve dışarıdan görenlerin bu iki insanı, bu kadın ve erkeği aynı eve girip çıkarken akıllarına kötü şeylerin gelmesine engel olmak. Yani bu insanlar evli denilmesi. Artı bir de tabii bu nikah akdedilirken karşılıklı olarak birbirlerine verilen sözler ve birbirlerine evlenme iradelerini ortaya koymak var. Ve bunun için iki tane şahit lazım.
Evet.
Bu iki şahit de iki erkek olacak veya bir erkek iki kadın olacak. Genel anlamda ceza davaları, cinayet davalarının dışındaki davalarda İslam'a göre şahitliğin şeyi budur. Ölçüsü veya sayısı budur.
İki erkek veya iki kadın bir erkek.
Heh.
Evet.
Şimdi bu yetiyor nikahla ilgili hukukun yerine gelmesi için. Çünkü nikahla ilgili bazı hukuk doğuyor. Nedir o? Kadın mehir hak ediyor, nafaka hak ediyor, çocuk doğduğu zaman çocuğun nesebi sabit oluyor. Bu eşlerden biri öldüğü zaman diğeri ona mirasçı oluyor.
Hı hı.
Ve bu iki kişinin şahitliğiyle yapılan, kıyılan nikahta bu haklar sabit oluyor. Ve taraflardan birisinin bu hakkı inkarı pek söz konusu olmuyor.
Evet.
Niye? Çünkü insanlar mütedeyyin, dindar, Allah korkusu var. Yalan söylemekten kaçınıyorlar. Hak hukuk yemekten kaçınıyorlar. Dolayısıyla bizim fıkhımıza baktığımız zaman nikah akdinin tescili yani yazıya geçirilmesi diye bir gereklilik yok. Ama bu zamanla insanların dini hassasiyetleri azalmış, güvenilirlikleri azalmış, ahde vefaları azalmış, nefisleri, mal, hırsı onları kaplamış. Ve dolayısıyla da bu evliliğin hukuki sonuçlarının doğması için tescile ihtiyaç duyulmuş. Bazı araştırmacılar zorunlu olmamakla beraber ta eski dönemlerden de tescilin yapıldığını söylüyorlar.
Evet.
Ama bu daha çok bizim coğrafyamızda 1917 senesindeki o Osmanlı Hukuk Aile Kararnamesi çıkmış. Ki o şeriata dayanan bir kararname ki daha önceki konuşmalarımızda da buna zannediyorum değinmişizdir.
Değindik, evet hocam.
Şimdi bu kararnamede nikahın tescili şart koşulmuş. Ve tescil edilmeden nikah kıyan hocalara ve nikah kıyan kişilere hapis cezası söz konusu olmuş.
Evet.
Hem Osmanlı'nın son zamandaki ceza hukukunda hem de bu şeyde aile kararnamesinde.
Evet.
Neden bu ihtiyaç duyulmuş? Demek ki insanlara güven azalmış ve bir özellikle hanımın hakkını garanti altına alabilmek.
Evet, mağdur olmaması.
İleride mağdur olmasını önlemek. Ha, günümüze gelince nikahın tescili artık şart.
Evet.
Niye şart? Çünkü devlet tescil edilmeyen nikahı nikah saymıyor. Dolayısıyla eskilerin tabiriyle veya halkımızın tabiriyle diyelim, imam nikahı diye bilinen nikah insanların vicdanına kalmış oluyor. Eskiden insanların vicdanına kalmıyordu. Eğer adamlardan birisi, taraflardan birisi bir yanlışlık yaparsa, diğeri onu kadıya götürüyordu ve kadı bunları dinliyordu.
Evet.
Ve bunlara bir hüküm koyuyordu. Ama şimdi öyle değil. Şimdi eğer nikah resmiyet yoksa, o kadın tamamen kocanın veya kocanın çocuklar mirasçılarının insafına kalmış oluyor. Miras konusunda.
Bir hak talep edemiyor.
Hak yani. Talep edemiyor.
Evet.
Şimdi bu, bakın, bizim fıkıh dediğimiz zaman sadece hep Kur'an'da olan, sadece sünnette olanlar değil. Devletin maslahata binaen koymuş olduğu ve Kur'an'a sünnete aykırı olmayan kurallar da fıkıh kapsamına girer.
Evet.
Şimdi bizim bugünkü şartlarda devlet tescil edilmeyen nikahı nikah kabul etmediğine göre, dolayısıyla bir ayrılık anında kadının bir talep edeceği bir şey yok. Veya koca öldüğünde kadının onun mirasından alma hakkı yok.
Evet.
Veya kadın öldüğünde kocanın onun mirasından alma hakkı yok. Nesebin sübutu sıkıntılı. Dolayısıyla bugünkü şartlarda nikah tescil edilmeli. Ve nikah tescil edilmeli diyen birisi veya bir devlet şeriata aykırı bir söz söylemiş olmaz.
Evet.
Bu bir. Veli meselesine gelince. Şimdi Hanefi mezhebinde ergenlik çağını geçmiş olan kişiler, ister kadın olsun ister erkek, bunlar kendileri kendi nikahlarını kıyabilirler.
Evet.
Onların nikahını akt ederken velinin olması şart değil. Velinin bulunması şart değil.
Evet.
Şart değil. Ama tabii ki o yasak olmakla beraber ergenlikten önce eğer bir evlendirme söz konusu olursa, nikah kıyma söz konusu olursa onu veli yapıyor.
Evet, velinin de bulunması gerekiyor.
Veli yapıyor, bulunması yapıyor. Gerekmiyor. Veli yapıyor. Hı. Velinin taraf olması gerekiyor ergenlikten önce. Tabii bunu tavsiye etmiyoruz.
Evet.
Şimdi Şafii mezhebinde ise kız hiç evlenmemişse mutlaka onu ancak velisi evlendirebilir. Velisi evlendirebilir.
Evet.
Veya kadınları ancak velisi evlendirebilir diyelim. Genelde Şafii mezhebinde bu. Ama Hanefi mezhebinde öyle değil. Hanefi mezhebinde veli şart değil. Tabii bunların her birinin dayandıkları deliller var. Ve bu deliller genelde rivayete dayanıyor. Yani Peygamberimizden gelen rivayetlere dayanıyor. Bu rivayetler arasında ufak tefek farklar var.
Evet.
Bu farklılıklardan dolayı mesela Hanefi mezhebi imamları bu rivayetlerden birisini almış, daha güçlü bulmuş. Şafii mezhebi İmam Şafii o rivayetlerden bir başkasını daha güçlü bulmuş. O da onu almış. Bu görüş ayrılıkları çıkmış.
Evet.
Ancak tabii bu şu demek değil Hanefi mezhebinde. Evet, velinin olması şart değil. Efendim, kadın kız istediği gibi gitsin evlensin. Ha, öyle de değil. Yani mutlaka ailenin de rızasının olması, alınması gerekir. Özellikle dengi olmayan, o aileye yakışmayan, kızın ailesine yakışmayan birisiyle evlendiği zaman velinin, ananın, babanın, dedenin buna itiraz etme hakkı var.
Evet. Evet. Hocam şöyle bir şey aklıma geldi. Bu velinin bulunup bulunmamasıyla alakalı soruyu cevaplarken siz ergenlik döneminden geçmiş olan erkek ve kadın şahitlerin huzurunda karşı karşıya otursalar, işte ben seni aldım, ben de sana vardım demiş olsa, şahitler de biz şahidiz demiş olsa nikah kıyılmış olur mu?
Dinen kıyılmış olur, evet.
Dinen kıyılmış olur.
Dinen kıyılmış olur.
Bu soruyla alakalı yine bir sorumuz var. Bir dinleyicimiz göndermiş. Resmi nikah dinen de geçerli midir?
Geçerlidir.
Yani böyle bir algı var aslında, var, hocam. Yani var. Resmi nikah ve dini nikah ayrımı şimdi var, bakın, toplumumuzda
nikah
maalesef.
Nikah bir sözleşmedir.
Evet.
Akittir yani. Akitlerde de asıl olan şey tarafların hür iradeleriyle, rızalarıyla o akti yaptıklarını ortaya koymalarıdır.
Evet.
Ve aslında sözleşmelerde, akitlerde asıl olan şey iradedir. İradedir. Ama irade gizli olduğu için Yani insanın içinden rızası, iradesi var mı yok mu? Bu bilinmediği için. İcap ve kabul dediğimiz o akti kabul etme, teklif etme. İşte evlendim, evlendin, vardım, aldım veya alım satım akitlerinde sattım, aldım gibi sözler ne oluyor? O işteki iradenin ortaya konulması oluyor.
Evet.
Ha şimdi resmi nikahlarda, resmi nikahlarda bir nikah memuru var. Efendim, şahitler var. Hatta misafirler var. Bütün bunların huzurunda evlenecek olan çiftler evlendiklerini o insanların huzurunda beyan ediyorlar.
Evet.
Dolayısıyla nikahta olması gereken şeyler gerçekleşiyor. Şimdi bazı hocalarımızın şöyle bir itirazı oluyor buna. Efendim bizim fıkıh kitaplarımızda nikah akdedilirken birisinin işte en az birisinin dili geçmiş sigası kullanması lazım.
Evet.
Yani aldım, vardım, evlendim, kabul et gibi dili geçmiş. Halbuki günümüzdeki kıyılan nikah da efendim taraflar nikah memurunun sorusuna evet diyorlar. Dolayısıyla dili o bizim fıkıh kitaplarımızda yer alan aldım, vardım, evlendim, nikahladım gibi ifadeler kullanılmamış oluyor diye itiraz ediyor bazı hocalarımız.
Evet.
Şimdi bunu şöyle bir ayırt etmek lazım bize göre. Arapçada şimdiki zaman sigası ile, yani ki ona muzari diyoruz biliyorsunuz.
Hı hı.
O hem şimdiki zaman için kullanılıyor hem geniş zaman için kullanılıyor. Yani bizim Türkçedeki mesela evleniyorum ve evlenirim karşılığında etezevvecu kullanılıyor. Biz Türkçede evlenirim dediğimiz zaman bu geniş zamandır ve bu vaattır. Dolayısıyla evlenirim sözüyle nikah olmaz. Ama evleniyorum dediği zaman özellikle bir de o karine-i hal dediğimiz ortam. Bu artık o iradenin kesin olduğunu ortaya koyuyor. Dolayısıyla evlendim, kabul ettim demeseler bile evet dedikleri zaman o insanların içindeki irade, yani o evlenmeye razı oldukları iradesi herhangi bir tereddüde, şüpheye meydan kalmadan ortaya konulmuş oluyor.
Evet.
Ve üstelik bir de deftere imza atılıyor. Yani bundan daha sağlam bir akit olur mu? Ha efendim o zaman biz resmi nikahı yaptık öylece kalsın. Hayır, onu da demek istemiyoruz. Biz dini nikahta kıydırmalarını tavsiye ediyoruz. Bir aile kuruluyor. Bir yuva kuruluyor. O yuvadan çocuklar, o aileden çocuklar meydana gelecek. Nesiller türeyecek. Dolayısıyla o aile kurulurken Kur'an-ı Kerim okunması, salavat getirilmesi, tevbe istiğfar edilmesi, dua edilmesi. Bu bizim geleneğimizde de olan şeyler. Bunları da kenara atmamak lazım. Onun için bizim tavsiyemiz şu. İkisi de olmalı. İkisi de olmalı. Yani hem resmi nikah olmalı,
hı hı,
arkasından dini nikah olmalı. Ha, ama birisi derse ki, hocam biz resmi nikah kıydırdık ama dini nikahı biz bilmiyorduk, unutmuşuz, yaptırmadık. Bizim ortamımızda öyle bir şey yok. Şimdi bizim evliliğimiz geçersiz mi? Hayır, geçerli. Niye geçerli? Çünkü bu hür iradeyle evlendiklerini vaktiyle beyan etmişler ve bunu deftere geçmişler.
Akit gerçekleşmiş, evet, oldu yani. Evet. Hocam, akaidle ilgili birkaç sorumuz var. Müsaadenizle onlarla devam etmek istiyorum. Şimdi bir dinleyicimiz şöyle bir soru sormuş. Yukarıda Allah var ifadesini kullanmak sakıncalı mıdır demiş.
Şimdi bir defa Allah zamandan ve mekandan münezzehtir. Ne evet demek? Allah göktedir, yerdedir, sağdadır, soldadır, şu zaman var, bu zaman yok gibi bir şey söz konusu olamaz. Çünkü mekan cisimlere aittir. Cisimlere. Yani diyelim ki kalem bir yer işgal eder. Biz şu anda bir stüdyodayız. Bir cismimiz var.
Evet.
Ama bunların dışındaki şeyler için mekan söz konusu değil. Ve Allah her şeyi yaratmış zaten. Ve her şey sonradan yaratılmış. Dolayısıyla o mekan yokken de Allah vardı.
Evet.
Dolayısıyla Allah'a bir mekana izafe etmek, Allah filan yerdedir demek caiz değil. Yukarıda Allah var sözünün anlamı Yüce Allah yücelerdedir. Biz dua ederken elimizi yukarıya kaldırıyoruz değil mi? Açıyoruz. Hı hı. Semayı açıyoruz.
Evet.
Ve işte birçok şeyler var. İşte mazlumun ahı semaları gökleri deler çıkar diyoruz. Dua yükselir Allah'ın katına çıkar diyoruz vesaire. Yani Allah yüce bir olduğu için yücelerin yücesi. Ali değil mi?
Evet.
Ala.
Evet.
Ne diyor? Sübhane Rabbiyel Ala diyoruz. Yani neden oku? En yüce Rabbimiz tesbih ederiz. Onun için yukarıda Allah var tabiri kullanılıyor. Yoksa yukarıda Allah var diyen insanlar Cenab-ı Allah'ın yukarıda bir yıldızda oturduğunu veya ne bileyim bir gezegende yaşadığını falan düşünmüyorlar.
Evet, o yüceliği ifade etmek için.
Onun için deniliyor.
Onun için kullanılıyor, evet. Hocam bir dinleyicimiz de bu yalan söylemekle alakalı bir soru sormuş. Şimdi hadis-i şerifte münafığın alametleri işte konuşunca yalan söyler, söz verince sözünde tutmaz gibi ifadelerle belirtiliyor. Dinleyicimiz de sormuş ki bu hadis-i şerife göre yalan söyleyen insan münafık mı olur demiş.
Şimdi bizim literatürümüzde diyoruz ya şimdi artık. Münafık deyince iki şey anlaşılır. Bir, itikatta, inançta münafık. Hı hı. Bir de amelde münafık. Ve daha çok münafık denildiğinde biz itikatta münafığı anlarız. Ne demek itikatta münafık? Dinin inanılması gereken şeylerine inanmadığı halde çeşitli amaçlar için inanmış gibi görünen kişi.
Evet.
Bu amaçlar ne olabilir? Diyelim ki İslami otoriteden korkar. Mesela Peygamber Efendimiz zamanındaki münafıklar böyleydi daha çok. Veya bir menfaat elde etmek ister. Yani din, Müslüman görünerek bir menfaat elde etmek ister. Bu menfaat diğeri biriyle evlenmek isteyebilir, onun için olabilir. Veya mal elde etmek için vesaire olabilir. Yani burada ama asıl olan şudur. İtikattan münafık, inanmadığı halde inanmış görünen.
Evet.
İçi dışı bir olmayan. Bunlara diyoruz. Bu bahsettiğin hadis-i şerif bu tür değil. O amelde münafığı anlatıyor. Yani münafıkların huyudur bu. Yani söz verdiği zaman sözünde durmamak. Efendim konuştuğu zaman yalan söylemek. Efendim kendisine bir şey emanet edildiği zaman o emanete hıyanet etmek. Münafıklık alametidir diyor ya. Yani münafıkların özelliklerindendir bu demek.
Yani aman onlar gibi olmayın.
Onlar gibi olmayın. Bir de bunu yapan Müslüman olmaktan çıkar haşa değil o. Yalan söylüyor.
Yani her yalan söyleyen aslında münafık değildir. Bir kere nefsine yenik düşmüştür.
Ya, şimdi zaten bakın. Evet. İtikadi açıdan münafık sayılmaz bunlar eğer başka türlü bir nifakı yoksa.
Evet.
Yani adam Müslüman yalan söylemiş. Biz buna münafık demeyiz. Ha. Bu yalan söylemek münafıklık işidir. Münafıkların yaptıklarındandır sen böyle yapma aynı.
Evet.
Ya, o zaman demek ki bu hadis-i şerifteki söz konusu edilen münafıktan maksat sözde değil amelde münafıklıktır. Halde amelde münafıklık da insanı dinden çıkarmaz.
Evet.
Ama itikatta, inançtaki münafık Müslüman değildir.
Değildir. Evet. Hocam iki tane tabir var bu konuyla alakalı. Yani biraz daha kelam ilmiyle alakalı. Külli irade ve cüz'i irade diye. Bu iki ifadeyi açıklayabilir miyiz hocam? Buyurun.
Şimdi Cenab-ı Allah kullarına irade vermiş. İrade ne demek? Dilemek. Arzulamak demek.
Evet.
Şimdi bir de belli bir ölçüde kudret vermiş Cenab-ı Hak kullarına. Şimdi Cenab-ı Hak ne yapıyor? Kainatta olacak olan şeyleri takdir ediyor. Kainatta olacak olan şeylere baktığımız zaman bir kısmında kulun hiçbir katkısı yoktur.
Evet.
Yağmur yağar, sel akar. Bunda kulların bir şeyi yok. Ha deprem olur, yıkılır. Tamam kullar sağlam yapacak ama depremin oluşmasında kulun bir katkısı yok veya etkisi yok. Bir. İki, bazı fiiller vardır ki kulların tedbirine bağlıdır.
Evet.
Mesela dikkat etmezsin kendine hasta olursun. Evet hastalık Allah'tan geliyor ama sebep dikkat etmeme. Efendim kış gününde ayazda giyinmezsin hasta olursun. Burada senin suçun var. Ama birincisi gibi değil. Üçüncü bir şey var ki o da kul doğrudan kendisi yapar onu. İyi veya kötü yanlışı. Şimdi iyi veya kötü yaparken kul onun bir iradesi var. İradesi var. Şimdi bu irade Cenab-ı Hak insana, insanoğluna bir irade vermiş, bir daire düşünün. İşte şu kadar santimetre çapında, metre çapında bir daire düşünün.
Evet.
Ve Cenab-ı Hak o daire içerisinde istediğini yapabilme veya istediğini dileyebilme kapasitesi vermiş yani insana.
Evet.
Bir de herhangi bir olayla ilgili olarak iradesini yöneltebilme vermiş. Yani o büyük dairenin içerisinde küçük daire.
Evet.
Veya küçük çizgi diyelim. Şimdi o büyük dairenin, ya biz külli irade diyoruz. Ve okulda var o. Yani şimdi bazen şöyle bir şeyler de oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın iradesi küllidir, insanların iradesi cüz'idir şekli gibi. Cenab-ı Hakk'ın iradesi tabii sınırlanmaz. Şimdi cüz'i irade, insanın herhangi bir fiili yapma veya yapmama konusunda o arzusunu irade tevcih etmesi. Evet. Bu yapmak veya bu yapacağı şey, yani iradesini yönelteceği şey, iyi bir şey de olabilir, kötü bir şey de olabilir.
Evet.
Cenab-ı Allah bizim ne yapacağımızı, irademizi neye yönelteceğimizi bilerek ne yapmış? Takdir etmiş. Mesela şimdi biz şurada seninle program yapıyoruz. Bu programı yaparken kendi irademizle yapıyoruz. Kimse zorlamıyor bizi.
Evet.
Cenab-ı Hak takdir etmiş bunu. Nasıl takdir etmiş? Bizim bu konudaki irademizi bu program yapmaya yönelteceğimiz biliyordu. Ve o bilgisine istinaden bunu takdir etti. Aslında bu irade ile kader arasında da ilişki var.
Evet.
Bunu şöyle güzel açıklanır, daha çok açıklarlar. Şimdi güneş tutuluyor değil mi? Güneş niye göre tutuluyor? Efendim işte dünya, şey ay dünya ile güneşin arasına girdiği zaman güneş tutuluyor. Evet. Ve bunu yani dünya ile dünyanın güneş ile ay arasına girmesi iradesini Cenab-ı Hak yaratmış.
Evet.
Şey yani o onu takdir etmiş. Ve o takdir gerçekleşiyor dönerek, dünya dönerek güneşin etrafında gerçekleşiyor. İnsanlar ne yapıyor şimdi bunu? En ince hesaplarla bundan 50 sene sonra güneş hangi ayın, hangi günü, hangi saat, hangi dakikası tutulacağını hesaplayabiliyor.
Evet.
Takvimlerde görüyoruz. Yani bakıyorsunuz da takvim zaten bu seneki kullandığımız takvim geçen seneden hazırlandı. Ama bu sene ne zaman ay tutulacak, ne zaman güneş tutulacak? Hep oraya yazılmış. Peki ay, güneş takvime yazıldığı için mi o zaman tutuluyor? Yoksa güneş o zaman tutulacağı için mi takvime yazılmış?
İkincisi hocam.
İkincisi. Evet. Şimdi Cenab-ı Hak da bizim irademizi, bize irade vermiş. Bak o bir vermiş bize onu iradeyi. Dileme, arzu etme. O yetkiyi vermiş. Ve bizim herhangi bir olay karşısında bu irademizi nereye yönelteceğimizi biliyor. Onun ilmi geniş. Her şeyi kapsıyor. Ve onun için o şekilde takdir etmiş. Şimdi bunu biz kaderi İradeyi bu şekilde anladığımız zaman aklımıza gelmesi muhtemel birçok soruyu çözmüş oluruz.
Evet.
Yani madem ki Allah takdir etti o zaman benim günahım ne? Senin günahın ne? Senin günahın o iradeni o kötü olan şeye yönelteceğini Cenab-ı Hak biliyordu. Bundan dolayı o şekilde takdir etti.
Evet.
Ve sen o iradeni ona yönettiğin için günahkar oldun, suçlu oldun.
Evet.
Buna kelamda şöyle ifade edilir. Kul kasip, Allah haliktir. Yani her şeyi yaratan Allah'tır bir defa. Yani kul kendi iradesini irade ettikten sonra, diledikten sonra artık kul yaratmıyor onu. Onu Allah yaratıyor ama Allah kulun iradesine uygun bir şekilde onu yaratmış oluyor.
Evet.
Yani kul burada yaptığından ziyade iradesini o işe yönettiği için sorumlu olmuş oluyor.
Evet.
Çünkü onun o alanda hür, dilediğini yapabiliyor.
Evet.
Evet.
Bizim ne yapacağımız kaderimizde yazılmışsa ne suçumuz var diye bir sorumuz vardı. Bunu da cevaplamış olduk.
Evet.
Evet, cevaplamış olduk. Elif Çolak Hanım göndermiş hocam mailimize.
Evet.
Seferilik hakkında. Pendik'ten Gemli'ye misafirliğe geldim hocam. Evimizden misafirliğe geldim. Bu evin konumu navigasyonla şöyle. Denizi feribotla geçersem 90 kilometre. Denizi Osman Gazi Köprüsü ile geçersem 100 kilometre. Körfezi dolaşarak geçersem 184 kilometre. Uçakla gelseydim evden havaalanına gidiş 10 kilometre. Uçakla yolculuk 30 dakika. Havaalanından kalacağım eve otomobille 45 kilometre demiş. Seferilik durumum var mı diye öğrenmek istiyorum. Seferiliğin tespiti hangi ulaşım aracını kullandığımıza göre mi tespit ediliyor? Ben feribotla geçtim. Karayoluyla 90 kilometreyi aşıyorsa seferi sayılır mıyım? Demiş hocam. Çok uzun bir soru oldu ama.
Evet. Şimdi bu seferilikte mutat vasıta ve daha çok gidilen yol dikkate alınır.
Evet.
Mutat vasıta nedir? Efendim şimdi sen buradan Gemli'ye giderken trene bindin. Eskişehir'de indin. Eskişehir'den otobüse bindin. Bursa'ya geldin. Bursa'dan bir daha otobüse bindin, Gemli'ye geldin. Şimdi Gemli'ye gittin mi?
Gittim.
Bu mutat vasıta değil mi?
Mutat vasıta dediğimiz tek vasıta mı olacak?
Yok. Yani oraya giderken insanların çoğunluğunun kullandığı vasıta.
Hmm.
O vasıta ile 3 günlük yol eskiden. Onu 90 kilometre olarak takdir edilmiş. Bu bir.
Evet.
İkincisi de bir yere birden fazla yol varsa,
hı hı,
hangi yoldan gidersen o yoldaki mesafeyi dikkate alacaksın.
Evet.
Şimdi buradan Gemli'ye gidiyoruz. Bir, feribotla gitme var. Biz feribotla gittiğimiz zaman Pendik'ten 90 kilometreye ulaşmıyorsa
yolculuk,
bu kişi misafir değildir.
Evet.
Misafir değil. Osman Gazi Köprüsü'nden gitti, 90 kilometreyi geçti, misafirdir. Körfez'i dolaştı, yine misafirdir. Niye? Çünkü soruda diyor ki, ben diyor Osman Gazi Köprüsü'nden gidersem 100 kilometre tutuyor. Körfez'i dolaşırsam 160 kilometre tutuyor. Dolayısıyla bunlardan hangisiyle giderse onu esas alacak. İkisi de seferlik mesafesini geçmiş oluyor bu soruda. Ha, şayet eğer feribotla gittiği zaman 90 kilometreden az idiyse yolu ve feribotla gitmişse o zaman misafir olmuyor.
Evet.
Tabi o uçak biraz uçuk bir şey çünkü bu.
Tabi yani uçak buradan Bursa Havaalanı'na ineceksiniz. Oradan,
hiç kimse öyle bir şey yapmaz.
Evet. Sorunun devamında da hocam bir şekilde Elif Hanım sorunun devamında şunu söylemiş. Bir soru daha sormuş yani. Seferilik durumuyla farz namazı kısa kılıyoruz. Peki sünnetleri kılıp kılmamak bizim inisiyatifimizde mi? Demiş. Farzı kısaltıp uzun sünnetleri kılmak biraz çelişkili olmuyor mu? Demiş hocam.
Şimdi bu seferlikteki ruhsat bize farzları kısaltma şeklinde.
Evet.
Farzlar asla geçirilmez. Yani insan namaz kılmaya muktedir olduğu sürece farzları asla geçiremez.
Evet.
Ama sünnetleri geçirebilir. Sünnetleri kılmak zorunda değildir. Seferlikte de kılmak zorunda değildir. Sünnetleri. Ancak şu tavsiye edilir. Yani eğer vakti müsaitse kılsın, sevap alır.
Evet.
Kılmadığı günaha girmez. Hatta ashabtan birisinin ben Cenab-ı Allah'ın bana emrettiği farzları kılarken kısalttığıma göre sünnet kılmam dediği rivayet edilir ashabtan birisinin. Yani burada sünneti kılmak zorunluluğu yok. Dolayısıyla bir çelişki yok. Ama farzı kılmak zorunluluğu var. İki rekatta olsa.
Evet. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Bu haftaki programımızın sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Dinleyicilerimizden gelen bizlerin hazırlamış olduğu soruları cevaplandırmış olduk. Çok çok sağ olun.
Evet, sağ olun.
Kıymetli dinleyenler, kıymetli izleyenler, Erkam Radyo, Erkam TV ortak yayınıyla hazırlamış olduğumuz Doktor Hüseyin Kayapınar'la Fıkıh Saati programının bu haftalık sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte görüşünceye dek Allah'a emanet olun efendim.